Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 33.
Daha doğrusu Rosalti'nin haber vermesi üzerine. Hadi sen durma. Son vapur kaçta? Vapurun ne önemi var? Gerekiyorsa Eren köyünden sandalla geçerim. Hava iyi. Peki, şimdi ben gidiyorum. Beraber çıkmamız doğru olmaz. Ben etrafı kollarım. Belki seni de izliyorlardır. Eğer görünürde Hafiye yoksa karşıdaki kahvede oturur, gazete okurum. Bundan anlarsın. Teşekkür ederim. Hemen gidiyorum. Dikkatli ol. En küçük savsaklama felaket getirebilir. Londra konferansında İstanbul hükümetinin Anadolu'ya zorluk çıkardığını yazmışsınız. Bunlar hep sırasız. Başka çare yoktu. Ali Kemal zorluğu Anadolu hükümeti çıkarıyor diye yazmıştı. Millete işin doğrusunu anlatmak gerekti. Artık o kadarını bilmem. Nedime Bacı tutuklanırsa bu da vatanın düşmana teslim etmek olur. Ben kendimi asarım. Kadına dokunurlar mı? Kadına değil, 10 günlük çocuğa dokunurlar güçleri yetse. Ahmet'le ilgilen rica ederim. Hay hay. Niyazi dışarı çıkacakken döndü, yaklaştı. Seni kucaklamama izin verir misin Kamil Bey? Kucaklaşıp öpüştüler. Kamil Bey paltosuna doğru yürüdü. Fakat yarı yolda kulağının dibinde kurşun atılmış gibi sersemleyerek durdu. Nedime Hanım tevkif edilirse ben kendimi asarım. Niyazi'nin yavaşça söylediği bu sözün dehşetini ancak şimdi anlamıştı. Böyle bir felaket olsa bunu İhsan'a kim haber verebilir? Kendisi. Aman yarabbi. Zaten her gidişinde yüzüne nasıl korka korka bakıyor. Belli etmek istemiyor ama elbette kendisi için korkmuyor. Hatta bir defasında ne demişti? Nedime biraz geç kalsa ölecek gibi oluyorum. Çektiğim acıyı hiçbiriniz bütün ömrünüzde bir an bile duymamalısınız. Kendisi gitmese, o zaman muhakkak Niyazi ağabey gider. Gene böyle heyecan içinde, gene böyle gözlerini saklamaya çalışarak. İhsan tabii Kamil nerede diye sorar. Evet, Kamil nerede? Kamil Bey küçük bir çaresizlik içinde Ahmet'e öfkelendi. Bekir Ağa bölüğündeki Ahmet'e öfkelenmek bir çeşit kancıklıktı. Fakat bunu bile bile gene de öfkesi artıyordu. Delirdi mi bunlar yahu? Kadını bu işe neden karıştırırlar? Erkeklik onurunun deminden beri derin bir yara ile sızladığını anlıyordu. Demek ki bütün gayretine rağmen kendisine güvenmelerini sağlayamamıştı. Ne halt etmeli? En yakın arkadaşlarının, en yücelttiği insanların güvenini kazanmak için gidip General Franche de Espere'yi mi öldürsün? O da birdenbire karanlıklaşmış gibi ışık ihtiyacı duydu. Sobayı söndürmeye bile üşenerek paltosunu giydi. Anahtarı bırakırken odabaşıya tembihledi. Soba yanıyor, söndürürsünüz. Birisine rastlayıp lafa tutulmaktan korkarak paltosunun yakasını kaldırdı, boynunu sıktı. Niyazi Efendi idarehanenin karşısındaki kahvehanenin camekanı önünde sanki gazete okuyordu. Kamil Bey bunun etrafta Hafiye olmadığı anlamına geldiğini bildiği halde gene de peşine yüzlerce sivil polis düşmüş gibi ürkerek acele yürüdü. Postahanenin önünden geçip Mısır Çarşısı'na daldı. Balık pazarının kalabalığı telaşını azaltacağına büsbütün artırmıştı. Aman yarabbi, bir insan kendi memleketinde kıstırılmış bir hayvana benzer mi? Doğruca kayık iskelesine gitmeye cesaret edemedi. Balıkçıların bar bar bağırdıkları çarpık çırpık sokaklara saptı. Bunlar hep tehlikede olmayan, yüreği rahat insanlar. Hiçbirisi kendisi gibi bunalmış değil. Birkaç sokak sonra adımlarının farkına varmadan ağırlaştığını anladı. Artık başını paltosunun yakasına saklamayı da gerekli görmüyordu. Farkına varmadan kapıldığı bir meydan okuma duygusu içindeydi. Kendisini dikkatle dinledi. Tehlikede olduğu, arkadaşlarına hala güven veremediği halde en ufak bir pişmanlık duymuyordu. Dünyayı enine boyuna dolaşmış fakat bir kere bile yolu İzmir'e düşmemişti. Ankara'yı, Sivas'ı, Erzurum'u, Anadolu topraklarının hiçbir yanını bilmiyordu. Öyleyse şimdi içinde bulunduğu tehlikeyi niçin yadırgamıyordu? Vatan sevgisi dedikleri şey bu mu? Bu anlatılmaz fedakarlık duygusu. Bir çeşit korkunç spor mu? Bir köşeyi dönünce denizle karşılaştı. Haliç burada bu bulanık kış akşamında denizden başka her şeye, özellikle çamur dolu bir sel çukuruna benziyordu. Karşıda kapkara Mavna kalabalığı. Fatih Sultan Mehmet'in kendilerini karadan yürütmesini bekleyen acayip tekneler. Kamil Bey onları ne zaman uzaktan görse böyle bir şeyler düşünürdü. Yorgun bir çatana. Başı kıçı aynı biçimde yaşlı şirket vapuru. 100 paraya adam taşıyan hantal kayıklar. Birisine de kendisinin bineceği, daha doğrusu sığınacağı yeşil, sarı, kırmızı çizgili İstanbul sandalları. adımlarını daha da yavaşlatarak kayıkçılardan bir namuslu yüzlüsünü araştırdı. Halbuki müşteriyi sıra ile aldıklarını biliyordu. Sıra bir yaşlı kayıkçıdaydı. Aksakallı, uzun burunlu bir adam. Burnuna bakılırsa Laz olduğu muhakkak. Bir gün böyle bir yaşlı sandalcının sandalında giderlerken Kamil Bey adamın yüzündeki nurdan yavaş yavaşça bahsedecek olmuştu da Ahmet Fransızca "Bırak romantizmi. Herif belki kan davası gütmek gayretiyle iki kişi vurmuş da buraya kaçmış bir katildir" demişti. Sandal iskeleden ayrılınca Kamil Bey fısıldadı. "Un kapanına." Bunu birdenbire düşünmüştü. Akşam vakti karşıdan karşıya o kadar çok sandal kayık gidip geliyordu ki takip edilip edilmediğini anlamak için daha tenha bir iskeleye çıkmaktan başka çare yoktu. Bir cigara yaktı, bir tane de kayıkçıya vermek istedi. İçmiyormuş. "Neyleyim? Yiyecek bir şey bulamadıktan sonra." Bu cümle nereden aklında kalmıştı? Hüseyin Cahit'in Hayat-ı Hakikiye sahnelerini yazdığı sıralarda şekerin okkası 40 paraymış. Babasının Serence Bey yokuşundaki konağında 30 Ramazan kapılar gelene geçene açık tutulur, iftardan sonra bütün misafirlere birer mecidiye de diş kirası verilirdi. Öyleyken yiyecek bir şey bulamayanlar olurmuş meğer. İşte belli bir şey. Bu pis dünyaya, bu pis deniz pek yaraşıyor. Kamil Bey bocaladığını anlıyordu. Duygularını dizginlemeye çalıştı. Gözlerini kısarak kendisini gizlice azarladı. "Ne oluyor efendi? Sen Ahmet'in tevkif edilmesinden korktun. Bu korku arkama ilk takıldıkları akşam duyduğun korkunun sürüp gitmesi. Tüh, Allah belanı versin." Kayıkçı kürekleri bırakarak ceketini çıkardı. Yamalı ceket bu geniş omuzları nasıl da saklıyormuş. Pehlivanlarda da böyledir. Kürekler telaşsız inip çıkıyor, sandal kuvvete boyun eğmiş, genç bir kadın gibi oynak ama istekli. Atladı damen tutup üç çifte bir zevrakçeye, geçti sandım mahnev. Ya da "Eyvah, şu üç çifte kayık aldı kararım" şarkı okuyup. Acaba Nedim devrinde insanların arkadaşlarını tutuklamazlar mıymış? Kocası mahpusta bulunan gebe Nedim'e yengeler galiba tehlikeye düşmemişler. İyi ama ilk hatırladığı beyit geçenlerde yazılmış bir gazelden, mahur gazelden. Bozguna, çöküntüye, orospuluğa rağmen mahurdan bir gazel. Şair Nedim Efendi'ye gelince bir ihtilal de damdan dama atlarken düşüp öldüğü ileri sürülür. Şair ne demiş? "Aç midelerden doğar nur topu ihtilaller." Öyleyse bir tek lale soğanının bir altına satıldığı devirde de açlar varmış. Hem de nasıl açlar? Lale devrini Nedim Efendi'nin başına geçirecek kadar kalabalık açlar sürüsü. "Çek bakalım ihtiyar. Devirler birbirine benziyorsa suç kimin?" İyotlu deniz havası gittikçe basan karanlık sinirlerini yatıştırmış olmalı ki yavaşça iyimserlik başladı. Artık Ahmet'in tevkifi bile olağandı. Nedime Hanım'la kendisi de hiçbir tehlikeyle karşı karşıya değillerdi. Anadolu'da zafer muhakkak. Bütün bu başından geçenler ileride Ayşe için heyecan bile vermeyecek basit hikayeler olacak. Açlığını duydu. Yiyecek bir şey olmadığına üzüldü. Canı rakı da istiyordu. Eve giderken bir şişe götürmeye karar verdi. Haliç şirketi vapurunun dalgasıyla sandal sallanınca "Oh ne güzel" dedi. Başka bir sandalın un kapanı köprüsünün yanındaki tenha iskeleye yanaşmaması keyfini büsbütün arttırmış, bozuk para çıkarmak bahanesiyle buna iyice emin olmuştu. Rastlantıda uygun gidiyordu. Hayvanları güçlü bir fayton müşteri bıraktı, 3-4 adım ilerisinde. Seslendi. Yumuşak minderlere yerleşince güveni arttı. Şimdilik bu kadarı yeter. "Çek bakalım Nişantaşı'na ahbap." Beyoğlu Caddesi elektriklerini keyifle, cömertçe yakmıştı. Kaldırım yabancı üniformalılarla, camekanlar yabancı renklerle doluydu. Kamil Bey, 1 milyon kederli insana karşı bu bir karış sokağın kışkırtıcı yılışıklığına şaştı. Birkaç yıl önce bizim subaylara sürtünen kızlar şimdi başkalarının peşindeler. Bu dünyada alınıp satılan malların en eskimesi kadın eti. Bir de yalan. Elini çenesine götürdü. Peki kendisi bu akşam Niyazi Efendi'ye ada yalanını nasıl da kolay söyledi? Haydi Nedime Hanım'ı rahatsız etmemek için yalan lazımdı denilsin. Ada kelimesi nereden çıkıyor? Tıpkı rüyaya benzeyen bir hal. Öyleyse yalan da biz farkında olmadan içimizin içinde kendi kendine hazırlıyor. Bu kadar doğru bir işte. Bu kadar doğru adamlara karşı bile bazı bazı yalan lazım oluyordu. Şimdi gittiği yerde de bir sürü yalan söyleyecek, kendisinde böyle bir kötü huyun varlığını birisi ileri sürseydi sahiden gücenir, şiddetle inkar ederdi. Yalan dünyada en iğrendiği şeydi. En adi korkaklığın en adi görünüşü. Kadına da erkeğe de yaraşmayan bir ruh sefaleti. Meğer herkes gibi kendi içinde de böyle yaman bir yatkınlık varmış. Ahmet hastalanmış da haber yollamış olacak. Hastalığı da pek değersiz bir şey Nezle. Yalanını belli etmemek için sözü hemen Niyazi Efendi'ye getirmeli. Nedime Hanım Niyazi Efendi'ye ait her söze diğerlerinden daha fazla önem verir. Nişantaşı'na geldik beyim. İyi, pekala. Az kalsın sağa sap sola falan gir diyecekti. Kendisini topladı. Pekala, durunuz. Bakkala uğrayacağım da. Bu söz pek gereksizdi. Düpedüz acemilik. Parayı verdi, ilk sokağa saptı. Biraz dolaştı. Sonra kocası mahkum edilmiş bulunan, yani tevkif edilen Ahmet'le tanıştığı bilinen Nedime Hanım'ın da gözetlenmekte olabileceğini hiç aklına getirmeden kapının zilini güvenle çaldı. Kim o? Açınız. Kimi aradınız efendim? Nedime hanımefendiyi göreceğim. Kapı aralandı. Yaşlı bir kadın göründü. Hanımefendi rahatsız. Biliyorum. Ben yabancı değilim. Gazetede beraber çalışıyoruz. Aa, siz misiniz? Buyurun. İçeri girip kapıyı hemen kapattı. Yatakta mı hanımefendi? Hayır. Özür dilerim. Kendilerini mutlaka görmem gerekiyor. Pek az. Birkaç dakika. Taşlıkta huysuz bir araba atı gibi ayaklarını vurarak bekledi. Tavandaki abajurdan kırmızı bir loşluk dağılıyordu. Merdivenin üst basamakları karanlıkta kalmıştı. Kadıncağızı telaşlandıracağız. Nedir bizden çektiği diye düşündü. Bu sözü Nedime Hanım için kaç kere tekrarlamak zorunda kalmıştı. Buyurun efendim. Kamil Bey paltosunu çıkarmamayı bir an düşündü. Sonra çok kalmamak için öylece yukarı çıktı. Salonda soba yanıyordu. Nedime Hanım sarı kumaştan bir uzun hırka giymişti. Merakla yüzüne baktı. Hayrola Kamil Bey? Bir şey değil hanım yenge. Şöyle uğradım. Bir iş çıktı da. Ne gibi? Sizden sonra Niyazi Efendi geldi. Pek sıhhatliydi, neşeliydi. Anadolu'dan iyi haberler almış. İnönü zaferinden beri Avrupa'da fikirler bizden yana dönüyormuş. Konferanstan umutlu. Otursanıza. Konferanstan ne umabilirmişiz? İzmir'in geri verilmesinden falan söz ediliyormuş. Siz nasılsınız? İyiceyim. Beni siz bu yakın ilginizle zaten sahiden hastalandıracaksınız. Ahmet uğramadı mı? Ahmet mi? Hayır. Hastaymış galiba diyecekken İzmit'e gitti yalanına uyduruverdi. Gelmedi ama haber yolladı. Acele bir iş için İzmit'e gitmiş. Sesini alçattı. Bir önemli cephane işi. Niyazi Efendi ile haber yolladı. Onları bana teslim edeceksiniz. Neleri? Düşman saldırısı hakkında bazı kağıtlar varmış, planlar. Yoksa siz benim hasta olduğumu gene ileri mi sürdünüz? Kime karşı? Hayır. Galiba Ahmet tahmin etmiş. Saklamayın, hiçbir iş göremez demişsinizdir. Gülerek başını salladı. Siz bu yufka yüreğinizle artık benim canımı sıkıyorsunuz. Ahmet'in böyle bir haber yollamaması lazımdı. Hadi söyleyin doğrusunu. Evet, biraz yalan var. Ahmet kelime kelime böyle söylememiş. Sadece Kamil onları alsın da Gül Cemal'deki arkadaşa versin gibi. Baş üstüne dedim. Neden utandınız? Sizden sakladığımız için mi? Evet. Sonra düşündüm. Haksızlığımı anladım. Bu haber bir anlamda kapalı, bir anlamda açıktı. Benim böyle belgelerden haberim olmadığını Ahmet biliyordu. Bilerek niçin bu haber yolluyor, şu halde benden gizli değil dedim, sevindim. Size bu sevinci anlatamam.
Ayrım sonu.